size o mesajları göndereceğim ve siz de ne kadar sevildiğinizi gönderilerden anlayacaksınız bir kere daha hocam. Hocam şimdi 100 yıl önce kurulan bir meclis. Fakat meclis hangi şartlarda kuruldu? Düşman işgal altında. Atamızın bir öngörüsü var. Sizin her zamanki tespitlerinizden yola çıkarak bunu anlıyoruz. Bir de Yunus Nadi ile arasında meclisin kurulup kurulmamasına dair bir diyalog var. Şimdi sözümüz, kulağımız sizde.
Haklısınız. Şimdi Mustafa Kemal'in önemli özelliklerinden bir tanesi bu sürecin hemen her aşamasını planlaması ve yönetmesi. Yani bizzat yönetmesi. Evet. Ve bunu yaparken kimi zaman en yakınındaki insanlarla bile görüş ayrılığı doğabiliyor. Bunlardan en çarpıcı olanı 3-4 Nisan 1920 gecesi sabaha karşı Yunus Nadi ile yaptığı bir konuşmadır. Orada Yunus Nadi zaten yeni bir gün önce Ankara'ya gelmiştir. Halide Edip Hanım'la, Adnan Adıvar'la falan beraber gruplar halinde İstanbul'dan buraya doğru, Ankara'ya doğru geliyorlar. Şimdi bakar etrafa, böyle asker, ordu falan gibi bir şey yok. Ankara'nın etrafı ise müthiş çatışmaların, olağanüstü çatışmaların olduğu bir dönemden geçiyor. Nallıhan, Düzce, Bolu, Adapazarı, burada İstanbul hükümetine ve ondan talimat alan, onun yönlendirmesiyle, onun para vermesiyle, onun silah vermesiyle oluşmuş bir takım kuvvetler Ankara'ya doğru yürümektedir. İstanbul'daki İngiliz ve diğer işgalciler de şunu söylüyorlar. Bu haydutlar meclisini dağıtın diyorlar, toplanmasın, orayı basın. Yani bu gelen kuvvetlerin, ki bunlar maalesef İstanbul hükümeti tarafından gönderiliyor. Bu gelen kuvvetlerin hedefi, askeri anlamdaki hedefi, Ankara'da açılacak olan meclisi dağıtmak. Şimdi 3-4 Nisan gecesi Yunus Nadi'nin Ankara'da gördüğü manzaralardan, yolda sağdan soldan gelen bilgilerden dolayı morali çok bozuk. Ve şöyle söylüyor, diyor ki paşam ne diye meclisteye ısrar ediyorsunuz? Meclisi açacaksınız. Size ayak bağı olacak. Bakın dikkat edin. Ayak bağı olacak diyor. Siz ve 3-5 diğer başka arkadaşlarınızla bir komite mi dersiniz, bir konsey mi dersiniz, bir oluşuma gidin. Bu mücadeleyi yürütün diyor. Şimdi bunu Yunus Nadi, ki bir kalemli entelektüeldir. Bunu askeri entelektüele söylüyor. Ordu komutanlığı yapmış Çanakkale kahramanına söylüyor. Çanakkale kahramanı, o askeri deha, aynen şu yanıtı veriyor. Diyor ki meclis hakikattir. Hakikatlerin en büyüğüdür diyor. Eğer bir milletin evladını askere alacaksanız, elindekini avucundakini de alacaksanız, vergi koyacaksanız, bunun için bir meclis gerekir diyor. 3-5 kişiyle bunu yapamazsınız diyor. Şimdi burada meclisin ne işe yaradığı konusunda bir ders var. Bir anayasa dersi var. Bir diğer konu da şu. Mustafa Kemal Paşa'nın tabii meclisi Ankara'da toplama kararı vermesi, ki bu tek başına verdiği bir karardır. Yoksa İstanbul'da meclisi mebusan kendisinin faaliyetlerine ara verdiği zaman biz Ankara'da toplanacağız filan diye bir karar almadı. Burada Mustafa Kemal'in kendisi inisiyatif kullandı. Evet. 18 Mart'ta, 16 Mart'ta İstanbul'daki karakolumuz basıldı. İşgal kuvvetleri tarafından. Arkasından Meclis-i Mebusan basıldı. Rauf Bey ve diğer arkadaşları Malta'ya götürüldüler. Bu arada San Remo'da ne oluyor biliyor musunuz?
Ne oluyor?
Sevgili İsmail Küçükkaya. Evet. San Remo'da 19 Nisan'dan 26 Nisan'a kadar yapılan bir toplantı var. İngiltere Başbakanı orada, Fransa Başbakanı orada, İtalya Başbakanı Nitti orada. Onlar da orada başka bazı temsilcilerle beraber, ki onların arasında Erivan Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak Aharonyan var. Ayrıca Bogosluvar Paşa da var. Ermenilerin temsilcisi olarak.
Evet.
Onlar da orada bir takım taleplerde bulunuyorlar. Türkiye'nin nasıl paylaşılacağı, askeri anlamda yapılan bir toplantı bu. Mareşal Foch'un, Fransız Mareşali Foch'un başkanlığında yapılıyor. Orada Türkiye nasıl paylaşılacak, petroller, petrol bölgesi, Musul, Kerkük, oralar nasıl işletilecek ve bir Ermenistan'la ilgili ne yapılabilir? Tabii Ermenistan Cumhuriyeti var aslında, Erivan'da bir Ermenistan Cumhuriyeti. Fakat Aronian orada şunu söylüyor, diyor ki, Erzurum olmadan olmaz diyor. Erivan değildir esas diyor bizim başkentimiz.
Tabii, evet, evet.
Erzurum. Şimdi bir de bu boyutu var işin. Ayrıca bir diğer boyutu daha var. O da Yunanistan'ın askeri güç kullanarak İzmir'de ve bölgede işgali yaygınlaştırılması. Orada bir şeye dikkatinizi daha çekmek istiyorum. Yine
nedir?
Aynı günlerde,
evet,
Yunanistan'daki Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Başkomutanlığı'nın karargahı İzmir'e taşınıyor. Bakın bu da çok önemli bir gelişme.
Evet.
Şimdi bu dış konjonktürle beraber düşündüğünüz zaman Mustafa Kemal'in ki gerçekten dahice bir akıl. Onu, bu oyunu bozuyor. Bu oyunu bozacak tek akıl. Ha, bir diğer akıl daha var. İstanbul hükümetinin ve maalesef padişahın da İstanbul hükümeti nedeniyle uygun gördüğü, İngilizlerle işbirliği yapalım, yabancılarla işbirliği yapalım, bir şekilde bu devletin devamını sağlarız.
Evet.
Ancak meclis açıldığında İstanbul'da meclis yok. İstanbul'da bir hükümet var ama meclis yok.
Meclisi İngilizler basmış hocam.
Tabii. Ve daha sonra da meclis kendisini bu faaliyet, bu durumda diyor, biz bu şekilde faaliyetimizi sürdüremeyiz diyor. Meclis kendi kendine...
Bir soru
kendi
soracağım hocam.
Buyurun.
Tam sözünüzün bu noktasında. Şimdi Yunus Nadi ile olan o sohbetinden de başka pek çok anekdottan da şunu anlıyoruz. Aslında meclisi kurmak atamız için işleri zorlaştırıyor. Çünkü gücü de paylaşacak. Fakat hiç beklenmeyen bir şey oluyor. Ya da bizlerin aslında sonradan görüp de şaşırdığı. Atamız meclisi kurunca güçleniyor. Bu nasıl oluyor hocam?
Aa, işte bakın. Şimdi konuşmamızın ilk aşamasında ne demiştim? Mustafa Kemal'in liderlik mirasının en önemli üç özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi, birincisi teşkilat kurmak ve yönetmek.
Evet.
Ankara'da meclisi Mustafa Kemal kurmuştur. Nokta. Başka hiç kimse değil. Ve bunun kendi başına, kendi inisiyatifiyle bu kararı almıştır. Hı. Şimdi biz tabii Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya gelen heyeti temsiliyenin bir kısmı tabii İstanbul'a gidiyorlar, Rauf Bey falan. Heyeti temsiliye diye de bir şey ortada kalmıyor aslında. Mustafa Kemal var, başka kimse yok heyeti temsiliye. Çoğu zaman da heyeti temsiliye adına kararları tek başına alıyor ve bildiriyor. Zaman zaman telgraflarda şöyle bir ünvan kullanıyor. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Şimdi bu aslında Mustafa Kemal'in bu yaptığı iş bizim milletimizin tarihindeki eşsiz bir iyiliktir.
Eşsiz bir iyiliktir. Bir iyilik.
Evet, eşi benzeri olmayan bir iyiliktir. Şimdi bu meclisin kurulmasından sonra da hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, ki zaten kuruluşta ilk gün bu belirtiliyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniyor. Bunun anlamı açık. Hakimiyetin başka bir şeyi yok. Milli hakimiyetin tek bir kaynağı vardır. O da millettir. Millet adına bu meclistir. Şimdi burada bir kelimeyi, bir kavramı daha kullanmamız lazım.
Nedir?
O da şu. Beka sorunu meselesi. Mondros Ateşkes Anlaşması ile beraber, yani 30 Ekim 1918'den itibaren Türkiye topraklarında bir beka sorunu başlamıştır. O beka sorununun ortadan kaldırılması işte bu teşkilatla, bu meclisle olmuştur. Sadece meclis değil yalnız. Onun yanında onu asıl kurmak için zaten meclisi kuruyor. Orduyu teşkilatlandırıyor. Orduyu yeniden teşkilatlandırıyor.
Evet.
Şimdi alınan kararlara hızlı bir şekilde göz attığınız zaman mesela Adalet Bakanlığı Mayıs ortasında bir temyiz mahkemesinin Sivas'ta kurulması gerektiğine dair bir kanun çıkıyor.
Hocam mesela ivedilikle aldığı kararlardan biri aslında mecliste savaş kararı çıkartıyor. Doğu ve Batı ordularına komutan atıyor.
Tabii tabii, cepheleri kuruyor. Haziran sonuna doğru Şark cephesini, yani Doğu cephesini, Karabekir zaten orada. Karabekir, evet. Kazım Karabekir Paşa. Allah ondan da razı olsun. Çünkü Mustafa Kemal ordu müfettişi görevinden istifa ettiği zaman kol ordumla beraber emrinizdeyim paşam demiştir. Bu kahramanların hiçbirisini hiçbir şekilde unutmamamız gerekir. Zaten tarih kahramanlarını anmayan, kahramanlarını hatırlamayan milletleri mutlaka ve mutlaka rencide eder.
O cezalandırır.
Cezalandırır. Cezalandırır. Burada Mustafa Kemal'in sadece bir meclis açtığını, sadece işte Haziran ayı itibarıyla orduları teşkilatlandırmaya başladığını düşünmeyelim. Aynı zamanda Ankara'da meclisin açılmasıyla beraber yeni Türkiye Devleti teşkilatlanmaktadır. Bir teşkilat ustası olan Mustafa Kemal yeni Türkiye Devleti'ni teşkilatlandırıyor. Evet. Nasıl yapıyor bunu? Burada egemenliğin kullanımı açısından bir değişiklik var. 1920-23 Nisan'ında meclisin açılışıyla beraber. Bu bildiğimiz anlamda parlamenter sisteme dayalı bir meclis değil. Yani yasamayı, yürütmeyi hepsini kendi bünyesinde toplamış. Kendi yetkisini almış bir meclis. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal meclisin milletvekillerinin yeni bakanları, bakanlık görevi yapacak kişileri, ki bunların sayısı 15, onları seçmesini, yetkisini de bu meclise veriyor. Burada dikkat çeken bir şey var.
Evet.
O da çok çok önemli. Şimdi 23'ünde 13.45'te meclis açılıyor. İlk anda 115 kişi var.
Evet.
Daha sonra bu sayı yükselecektir. Yani İstanbul'dan gelebilenler, başka şehirlerden seçilip de yollarda olanlar vesaire var. O sayı yavaş yavaş yükselecek. Yani ilk oturumda katılan sayısı 115. Bu ilk gün. İkinci gün Mustafa Kemal çok ama çok önemli konuşmalarından birisini yapıyor. Mustafa Kemal Ankara'da İlk önemli konuşmasını 27 Aralık'ta geldikten 2 gün sonra yapmıştı. Ankara esnafına, Ankara eşrafına, Ankaralılara yapmıştı. Ve onlara şu tarihi önemdeki cümleyi söylemişti. Hak kuvvetin üstündedir. Eğer dünyada bir kuvvet var ise hak o kuvvetin üstündedir. Bu milleti mahkum edemezsiniz anlamına geliyor bu. Müthiş bir şey. Yani siyaset bilimi açısından da bu cümle çok çok önemli.
Hocam,
buyurun.
Çocuklarımızdan da çok mesaj var. Biliyorum ki sizler de, mesela siz uzun yıllar, ben sizi nereden tanıyorum? Çok uzun yıllardır siz işte askeri okullara gittiniz, devletimizin pek çok okullarına gittiniz, harp akademilerinde orada kahramanımızı anlattınız. Mustafa Kemal, evet. Atatürk'ü anlattınız. Çocuklarımızı da biz bu bilinçle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklardan gelen bir video var, onu kısacık bir anlatacağım ama dönüşte size şunu sormak istiyorum müsaadenizle. Adamımızın bu siyasi ve askeri dehası içerisinde, öngörüleri içerisinde devletimizin yeniden kurulup, yeniden baştan teşkilatlanırken Ankara'nın seçilmesinin stratejik dehasından bahsedeceğim. Size onu soracağım ama bir izin verin lütfen. Ankara'yı konuşacağız ama sevgili Türkiye'm, bakın çocuklarımız, atamız çocukları çok seviyordu. Dünyada çocuklara bayram armağan etmiş bir deha o. Bakın çocuklarımız. Lütfen evlerinizi bu şekilde süsleyin bayraklarla, bizim şanlı bayrağımızla. Bakın çocuklarımız sizlerden öğrenecekler. Ben de bana bu coşkuyu, bu sevinci, vatan, millet aşkını, Atatürk sevdasını öğreten kıymetli anneme, rahmetli babama, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Anneler, babalar, abiler, ablalar, büyükler, öğretmenlerim, çocuklara vatan millet aşkını, cumhuriyet sevgisini, Atatürk sevdasını manasıyla birlikte ama sizler öğreteceksiniz.
Nisan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Bugün 23 Nisan.
Eğlenip gülecekler, gülüşleri hiç solmayacak. Çocuklar bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak. Dünyayı sardı, 23 Nisan coşkusu salgın tedbirlerine takıldı. 7'den 70'e herkesin hayatının merkezi haline geldi evler. Hal böyle olunca 23 Nisan coşkusu da evlerde yaşanıyor.
Nisan bayramını bize hediye eden Atatürk'ümüze büyük minnettarız.
Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla sıraları paylaşamıyorlar bugünlerde. Ama beraber çektikleri videolarla bayramlarını beraber kutluyorlar. Biga Sakarya İlkokulu 3F sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hayat bayram olsa diyerek kutladı.
Bütün dünya buna inansa, hayat bayram olsa.
23 Nisan şehirleri armağandır atama. Bu bayram bizleri atamızdan arma.
Önder Mustafa Kemal Atatürk'e göre çocuklar milletin geleceği, meclisse milli iradenin garantisiydi. Meclisin açılışı bir bayram olarak kutlanacaksa tabii ki bu bayram çocukların bayramı olacaktı. Atatürk çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ifadesi olarak 23 Nisan'ları çocuklara armağan etti.
Geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı, yaşa 23 Nisan.
23 Nisan kutlu olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Hayat gününce çok güzel. Hayat gününce çok güzel.
Çocukların üzerindeki kara bulutlar dağılsın çünkü hayat çocuklar gülünce çok güzel. Bugün evlerde kutlanıyor bayram ama kara bulutlar dağılacak. 23 Nisan coşkusu eskisi gibi okullardan, sınıflardan taşacak.
Seneye okulumuzda hep beraber bu bayramı kutlama dileğiyle 23 Nisan. Nasıl sevmez ki insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Okullarında değil, evlerinde hazırladılar dans gösterilerini. Şiirleri yine 23 Nisan için ezberlediler. Ezberledikleri şiirlerde sınıflarını süslemekten bahsetseler de bu yıl evlerini süslediler.
Kağıt fener yapalım, sınıfları asalım. Süsleyerek her yanı kutlayalım bayramı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaş günü coşkusu, dünyayı eve hapseden virüsün verdiği endişeyi her şeye rağmen dağıttı.
Uyuduk uyuyan, ya yeni kuyan, sen ol çocuğum, küçüksün bugün, yarın büyüsün, her işte üstün, sen ol çocuğum.
Binlerce mesaj var Hikmet Özdemir'e yönelik de. Bakın. Bir öğretmenim, adını şöyle gizleyeyim de, sizi izlerken bu ülkede yaşadığımı unutup özgürlük nefesi alıyorum diyor. Hayır sevgili öğretmenim, öyle değil. Burası bir Türkiye Cumhuriyeti. Burası 23 Nisan 1920'de kurulan bir meclis ve Cumhuriyet'in temel yapı taşları döşenir, devletimiz yeniden kurulmuştur. Biz özgür bir ülkenin hak sahibi ve sahibi olduğu hakları anayasası tarafından teminat altına alınmış hür bireyleriyiz. Ve bu ülke işte bu nesiller tarafından sonsuza dek yaşatılacaktır diyorum efendim. Selda Koç da Almanya'dan ailesiyle birlikte bu duyguların coşkularını bize anlatmış. Hikmet Özdemir hocama dönüyorum. Hocam, şimdi evet. Atamızın, kahramanımızın askeri, siyasi, deha, o özelliklerini sizler anlatıyorsunuz. Bir de bütün o koşullar altında Ankara'yı seçiyor. Neden Ankara'yı seçiyor?
Atatürk sonradan bazı kararlarının gerekçelerini çok iyi anlatmıştır. Şöyle ki, Nutuk'ta 1927 yılında şu şekilde bir paragraf vardır. yol ve yöntem odur ki, eğer belirli bir hedefe doğru yakın olmazsanız, yakın durmazsanız,
evet,
bu bir mücadeleyi kazanamazsınız. Eğer bir şeyi yönetmek istiyorsanız, asıl hedefe en yakın yere konuşlanmanız gerekir. Bu açıdan Ankara demir yolu olduğu için İstanbul'a çok yakın. Çünkü o hat İstanbul'a bağlıyor Ankara'yı.
Sivas hocam, Sivas.
Sivas'ta demir yolu yok. Kayseri'de demir yolu yok. Yani Orta Anadolu'da olması bir avantaj tabii güvenlik açısından. Yani meclisin güvenliği açısından. Fakat Ankara'yı seçmesinin nedeni demir yolu olması, bir de cepheye, yani kafasında hep şu var zaten. Bakın sevgili İsmail Küçükkaya, biz bugün 100. yılını, meclisimizin açılmasının 100. yılını kutluyoruz. Meclisin 100. yılının açılması ancak İstanbul'daki meclis-i mebusanın kapatılmasından sonra, yani o meclisin açılması mümkün olmuştur. Yalnız o meclise seçildiği halde sağlık gerekçesiyle, aslında güvenlik nedeniyle İstanbul'a gitmeyen Mustafa Kemal 9 Mart 1920 tarihinde bütün askeri birliklere bir talimat göndermiştir. Elinizdeki silahların sayısını, topların sayısını, kamaların sayısını, her şeyini, envanterini bize bildirin demiştir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu büyük bir askeri harekat için hazırlık yapmak isteyen bir başkomutanın yapacağı bir şeydir. Yani Mustafa Kemal bu işin sadece siyasi boyutunu düşünmüyor, sadece uluslararası ilişkiler boyutunu düşünmüyor, aynı zamanda ve belki de diğerlerinden çok daha fazla bu işin askeri boyutunu düşünüyor. Zaten askeri boyutunu düşünmeseydi ve onu planlamasaydı ve onu yönetmeseydi, Ankara'da açılan meclis de ortada kalmazdı. Demek istediğim şu.
Evet.
Mustafa Kemal sonradan bazı şeyleri daha iyi gerekçelendirmiştir.
Tamam.
Bunun çarpıcı bir örneğini de aktarayım size.
Lütfen.
Mustafa Kemal'in 23 Nisan 1920 günü Ankara'da açtığı mecliste pek çok konuşma yaptığını biliyoruz. Meclis başkanı olarak. Açık oturumlar, yani açık toplantılarda, genel kurulda ve gizli oturumlarda pek çok konuşmaları var. Daha sonra reis cumhur olduktan sonra Mustafa Kemal Paşa, yani reis cumhur Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal sıfatıyla meclisin açılış konuşmalarını yapıyor. Mustafa Kemal'in meclisteki son konuşması 1 Kasım 1937 açılış konuşmasıdır. Ertesi yıl zaten o tarihte kendisi meclis açıldığı zaman komadadır. Yani 10 Kasım'dan 10 gün önce 1938'de meclis açıldı biliyorsunuz. Orada o zaman komada. Meclisteki son konuşma, açılış konuşması 1 Kasım 1937'dir. Orada şunu söyler. Bu çok önemli bir değerlendirmesidir. Adeta 1919 diyelim, 20, yani meclisin açılması, ama Milli Mücadele'nin Erzurum ve Sivas kongreleriyle,
evet,
başladığını ilk aşamada düşünürüm. 1919, işte 18-20, 20 yıllık bir dönemin hesabını verir.
Hocam.
Hesap.
Bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Şimdi tam size bakarken bir taraftan yönetmenim bizim Çalar Saat gazetemizi gösterdi dünkü. Ben bu fotoğrafı özellikle sayfaya... Siz görebiliyor musunuz? Önünüzde kamera var mı?
Evet, evet.
Hocam
evet,
bak, evet. Şu fotoğrafı bir anlatır mısınız bize? Bakın. Bundan tam 100 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Şimdi bakın bu fotoğrafa, bizi burayı, şunu bir anlatır mısınız hocam bize? O anı, o koşulları, çünkü siz çok çalıştınız bu konulara biliyorum. Sayfa sayfa kitap okudunuz, meclise girdiniz, genelkurmay arşivlerine girdiniz. Şimdi ben sizin eserlerinizden bildiğim için, bu günü anlatır mısınız hocam, o koşulları biraz?
Meclisin, yani toplandığı, açıldığı,
evet,
günü.
O gün ve o meclis.
Anladım, tamam. Tarihi fotoğraf.
Evet, bakın bu. Tam evet. 100 yıl önce bugün.
Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Meclis demokrasilerin mabedidir. Bunu söyleyeyim.
Evet.
Bir. Ha, burada ne oluyor? Yeni devletin mabedi açılıyor aslında.
Bravo, müthiş.
kutsal bir mekan meclis. Onun için biz bu meclis daha sonraki gelişmeleri de dikkate alarak Gazi Meclis diyoruz. Ve dünya tarihinde bu meclisin faaliyetlerini de örnek gösteriyoruz. Tabii bunu biraz önce söylediğim o 1 Kasım 1937'de açılış konuşmasında, meclis açılış konuşmasında kahramanımız şu şekilde, şu cümlelerle izah ediyor. Diyor ki, bizim yolumuzu çizen, üzerinde, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de diğer milletlerin binlerce yıllık tarihinde ıstırap ve elem kaydeden sayfalarından çıkardığımız sonuçlardır. İzin verirseniz bunu bir kere daha söyleyeyim.
Evet, lütfen.
Bizim yolumuzu çizen üzerinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de diğer milletlerin ıstırap, binlerce yıldır ıstırap ve elemle kaydedilen sayfalarından çıkardığımız sonuçlardır. Şimdi bu anlamda Mustafa Kemal hem bir yapıcı, yani mimar, bir işin mimarı, hem de daha sonra açıklamalarını yaparak milli liderlik, devlet adamlığı örneklerinden en başarılı olanıdır bizim tarihimizdeki.
Muazzam. Hocam şimdi
zaten, çok özür dilerim sevgili İsmail Küçük Bey'e. Zaten onun bu özelliği de milletle kendisi arasında bir özdeşliğe dönüşmüştür. Ve bugün 100. yılında hala onun attığı adımları, onun attığı temelleri biz gururla, kıvançla konuşuyoruz ve anıyoruz.
Muazzam. Şimdi hocam, siz tabii bir aynı zamanda bilim insanısınız. Bakın, benim kullandığım defterde, her günkü gündemi yazdığım defterde şöyle bir sözü var atamızın. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikat bilmektir. Yoksa evet, okumuş olanlardan ne büyük cahiller çıktığı gibi,
evet,
hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir diyor. Hocam bu nasıl bir bakıştır?
Şimdi burada bunun arkasında, arka planında şu var. Bunu siz çok iyi yapıyorsunuz ve mesleğiniz aynı zamanda. Mustafa Kemal bana göre bizim 20. yüzyıl tarihimizdeki ve işte bugün içinde düşünürsek bir iletişim dehası, en büyük iletişim uzmanı. Yani bir reklam şirketleri yok, kampanyaları yöneten işte bir takım gruplar yok vesaire yok, şu yok, bu yok filan. Ama bu adam tek başına, bakın ben size bir rakam vereyim, Havza'da 19 gün kalıyor. Sevgili İsmail Küçükkaya, bu 19 günde 55 şifre telgraf gönderiyor. 55 tane,
evet,
şifre telgraf. Ha, bu telgraflarla ne yapıyor? Bu telgraflarla tabii kolordular sayesinde, kolordu komutanlıklarının şifrelerini kullanarak ulaşma, istediği her yere ulaşma çabasını. Bu o çaba. Evet. Ama milli mücadele askeri anlamda sonlandıktan sonra, biraz önce söylemiştim işte 4 Aralık 1922'de Ankaralı gazetecilere toplayıp da ya ben parti kurmak istiyorum, bundan sonrasına bir, evet, parti kurarak devam edeceğim açıklamasını, bir basın toplantısıdır o, çok tarihi bir basın toplantısıdır. Onu yaptıktan sonra 23-16 Ocağı'nda aşağı yukarı Mart sonuna kadar süren bir yüz yüze iletişim kampanyası vardır onun, Mustafa, evet, Kemal'in. Ankara'da
halkı da uyandırmak
tabii,
ister
tabii,
bir taraftan.
Ama orada bir şey var. Orada çok önemli bir özellik var.
Nedir?
Mustafa Kemal aracısız iletişimi seçiyor insanlarla. Halkla aracısız iletişim.
Birebir.
Aracı yok. Yüz yüze iletişim.
Müthiş.
Ve gidiyor. Önce Eskişehir'de, arkasından Adapazarı'nda, sonra İzmit'te, daha sonra Balıkesir taraflarına gidiyor. Oradan en nihayet, tabi bu arada bir acı bir haber de alıyor. Acı haberi Eskişehir'deyken alıyor. Anacığının ölüm haberini alıyor.
Ve
her
gidemiyor,
evlat gibi anasının ölüm haberini evet alınca gözünden iki damla yaş dökülüyor. Ve arkasından yaverine diyor ki dini usullere göre vecibelerimizi
dondum arkadaşlar. Bağlantıya bir kere daha dönmeye çalışın arkadaşlar. Çocuklarımızla ilgili, bu arada ben şu kitapları da tanıtayım size. Çocuklarımızdan gelenler: Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Çocuk Oyunları, Ali Atalar ve Centilmenlik Ödülü alan ilk Türk, Bay Fairplay, İsmet Karababa. Bu benim öğretmenim, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, Kamil Gündüz. Çocuklar, bu bayram sizin. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Arıyoruz. Yani görüntüsü var ama sesi yok. Olmadı. Arkadaşlarım her türlü olmadı. Telefonla arayalım. Sadece sesini duyalım. Bu arada Somalı çocuklarımızı bir hatırlayalım.
Bu dünün bir üç insan, en neşeli duyduğumuz
bağlandı. Bazen böyle oluyor. Neden öyle oluyor bilmedim. Bilmiyorum ama en azından ev telefonunu arayın Savaş. Evden arayın. Eşini arıyoruz, kendisini arıyoruz. Ne oldu bilmiyorum. Teknik olarak bir sorun çıktı. Öyle zannediyorum. Bir bakın bakalım arkadaşlar. Bir kitap tanıtımı daha yapayım ben o arada. Çünkü bir soru daha sormak. Çünkü son söz hakkını da bırakmak istiyorum kendisine. Çünkü çok değerli bilgiler veriyordu Hikmet Özdemir. Toprak Damlı Evlerin Çocukları. İbrahim Rıfkı Boynukalın. Haluk Ziya Türkmen yazmış yeni kitap ve bizde. Ve Bir Adamlık Yer diyor Talan Ayşe Kanca. Geldim arkadaşlar. Enteresan, ulaşılamıyor. Peki, şimdi Candan Erçetin'in bir eseri vardı. O da ilk defa Çalar Saat'te. Bülbülüm Altın Kafeste. Yayınlarım ben size. Hocam tekrar merhaba.
Evet dinliyorum.
Hocam tabii teknik bazen olabiliyor böyle şeyler. Üzülmemek lazım. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Sizinle bir daha bir yayın yapalım yakında biz. Ama buralarda inşallah şu koronavirüs günleri de geçsin de.
İnşallah.
Sizi şöyle yaklaşık 1,5 yıl kadar önce ortak dostlarımız Ali Kemaloğlu, Nihal Kemaloğlu evinde sohbet etmiştik. Hatırlıyorsunuz. Evet. O günlerde siz atamızın Samsun'a doğru yola çıkış, Anadolu'ya doğru yola çıkış öyküsü. Oradan başlayarak bir takım sohbetler yapmıştık. Şimdi siz duydum ki onun kitabını yazıyormuşsunuz. Doğru mudur?
Doğrudur, evet.
Nedir hocam? Kısacık anlatır mısınız?
Yani kısaca şöyle. Şimdi 16 Mayıs 1919'dan 27 Aralık'ta Ankara'ya geliyor biliyorsunuz. O kadar zaman diliminde geçen süre 225 gündür. Yani 225 gün boyunca Mustafa Kemal ve karargahı bir yolculuk halindedir. Anadolu'da yolculuk yapmaktadır. Yani Mustafa Kemal'in, evet, İstanbul'dan çıkış, Ankara'ya gelişi. Tabii meclisin açılmasına gelen kadar ki süre ise 117 günlük bir dönem. İkisini topladığımız zaman yaklaşık bir yıl yapıyor.
Evet.
Şimdi bu bir yılın içinde zaten mucize gerçekleşiyor. Yani hem İstanbul'da meclis açılıyor, o meclis, evet, basılıyor, o meclis kendi kendine faaliyetlerine ara veriyor. Bunu konuşmamın akışı içerisinde bunlara değindiğimi hatırlıyorum.
Evet.
Ama bir şey söylemiştim. Bir beka sorunu var. Bu beka sorunu 1918-30 Ekim'inde başlamış. Mondros, evet, Ateşkes Anlaşması'yla. Bu kaçınılmaz bir son. Bir yere doğru gidiyor. Bu nereye gidecek? Dağılacak. Dağılma sürecine giriyor. Gerçek anlamda bir büyük beka sorunu yaşıyor.
Peki.
Türkiye.
Hocam.
İşte o beka sorununu durduruyor.
Peki. Çok bunu... teşekkür ediyorum. Kitabınızın da başarılı olmasını istiyorum. Yazılmakta olan kitabınızın. Ve eğer uygun olursanız 19 Mayıs'ta yeniden bağlanırız. Çok teşekkür ediyorum. Nice nice bayramlar diliyorum efendim. Peki yarın sabah yine özel bir yayınla 7.45'te İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda görüşmek üzere. Savaş, hazır mıyız? Verelim.